Kerim 39. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 411. Ümitsizliğe düşmemek. Kur'an'a göre ümitsizlik bir zulümdür. O halde temel davası zulümle savaş olan Kur'an mirası ile müdafaa-i hukuk mirası ümitsizlikle de savaşmak durumundaydı. Ve öyle olmuştur. Hem İslam inkılabı hem müdafaa-i hukuk inkılabı ümitsizlik zulmüyle de uğraşmıştır. Müdafaa-i hukuk başbuğu ne yaptı? İşe girişirken şöyle düşünüyordu. 8 Temmuz 1920 meclis konuşmasından. Efendiler, memleketimizin 50'de biri değil tamamı yakılıp yıkılsa, tamamı ateşler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunma ile meşgul olacağız. Gayet şiddetli alkışlar. Bundan dolayı 2 karış yer işgal edilmiş, 3-5 köy yakılıp yıkılmış diye burada feryada gerek yoktur. Ben size açık söyleyeyim efendiler. Bazı yerler işgal edilmiştir ve bunun 3 misli daha işgal edilebilir. Fakat bu işgal hiçbir zaman bizim imanımızı sarsmayacaktır. Ümitsizliği bir ihtimal veya söz gelimi olarak bile telaffuz etmedi. 21 Eylül 1919'da Amerikalı General Harbord Sivas'ta şu soruyu sordu Gazi'ye. Millet tasavvur edilen her türlü teşebbüste ve fedakarlıkta bulunduktan sonra dahi muvaffak olunamazsa ne yapacaksın? Cevap şu olmuştur. Bir millet mevcudiyetini ve bağımsızlığını temin için tasavvur edilebilen teşebbüsleri ve fedakarlığı yaptıktan sonra muvaffak olur. Ya muvaffak olamazsa demek o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Dolayısıyla millet yaşadıkça fedakarca teşebbüslerine devam eyledikçe muvaffakiyetsizlik söz konusu olamaz. AB 4 Taksim 84. Ümitsizliğin en haklı sanılacak şekilde akla geleceği konu ekonomi ve para konusudur. Onu bile bir ümitsizlik sebebi saymıyor. Yaratmanın zevkine varmış olan benlik, 19 Ocak 1923 günü İzmit'te yaptığı 7,5 saat süren konuşmasında bakın o konuda da ayaklarını nasıl ufukların üstüne tutuyor. Efendiler, yollarımızı, şimendiferlerimizi yapmak için, limanlar vücuda getirebilmek için ve gemiler inşa edebilmek için ne kadar para ve ne kadar ihtisas lazımdır. Bir an düşünürsek ve bütün bunların bizde olmadığını hatırlarsak ne kadar hüzün duyarız değil mi? Hakikaten üzüntü ve acı vericidir. Bununla beraber asla ümitsiz olmak gerekmez. Biz bu kadar geniş, kıymetli ve sayısız türlü türlü hazinelere sahip olan bu memleketin sahibi oldukça ve milletimiz gayet kıskanç bir surette milli hakimiyetini elinde tutarak mukadderatını bizzat idareye devam ettikçe sermaye de, müesseseler de, ihtisas da bulur. Her şeyi bulur. AB 14 Taksim 342. Mustafa Kemal ekonomik gerekçelerle göçe bile razı değildir. O kapıyı hiçbir zaman açmamıştır. Çünkü göç, beleşçiliği, ümitsizliği, kaçıp kurtulmayı ümit haline getirir. Bu da bir davanın daha başından cas cavlak kalması demektir. Yaşamaya azmetmiş olan milletimiz, isterse geçici olsun, hiçbir yabancı işgal ve denetimi kabul etmez. Göç doğru değildir. Bilakis aziz topraklarınızda kalarak milli teşkilatınızı genişletiniz. AB 5 Taksim 49. Ehli kitaba güvenmemek. Avrupalıların namusuna güvenemeyiz. Mustafa Kemal Atatürk. Kur'an ne diyor? Önce konumuzun temel ayetini okuyalım. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, onları işlerinin başına getirirse o onlardandır. Allah zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Maide 51. Başta ehli kitap toplumlar, Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere İslam'a ve Müslümanlara kötülükler yapmış toplumları ve kişileri dost edinmek, hele hele onları güdücü, yönetici mevkine getirip Müslümanların işlerini ve iplerini onların eline vermek, Allah'ın öfkesine çarpılmanın temel sebeplerinden biridir. Bu pencereden baktığımızda, örneğin Türkiye'nin AB tutkusu önümüze sarsıcı tespitler çıkarmaktadır. AB ve ABD gibi zulüm, riya, sömürü toplumlarını onların içine girip üyesi olmak, Kur'an'ın deyimiyle içlerine dalmak suretiyle iş ve emanetlerin başına getirmek, Müslüman kitlelerin egemenliğini onların eline vermek, Kur'an'ın değişik bağlamlarda dikkat çektiği büyük felaketlerden biridir. Ehli salibe teslimiyetin sonucu İslam'dan kopmak olacaktır. Bakara 120. ayet bu noktanın altını çiziyor. Sen onların öz milletlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla hoşnut olmaz. De ki Allah'ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun ta kendisidir. İlimden sana ulaşan nasipten sonra bunların boş ve iğreti arzularına uyarsan Allah katından ne bir dostun, destekçin olur ne de bir yardımcın. Onlara yaranmanın yolu demokrasi veya çağdaşlaşma değildir. Kur'an'ın söylediği gibi tam teslimiyettir. Ne var ki onlar Müslüman kitleleri teslim alırken onları demokratikleştirdiklerini, uygarlaştırdıklarını, ıslah ettiklerini söyleyerek egemenlik kurarlar. Batı'nın bu şeytani oyunu Atatürk tarafından daha 1922'de ayrıntılarıyla ifade edilmiştir. 6 Mart günkü TBMM oturumunda yaptığı tarih konuşmada şu sözler de var. Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye bilakis gerilemiş ve düşme vadisinde yuvarlağına durmuştur. Türkiye'yi imhaya müteşebbis olanlar, Türkiye'nin imhasında menfaatler ve hayat görenler, münferit kalmaktan çıkmışlar, aralarındaki menfaatleri denkleştirerek birleşmişler ve ittifak etmişlerdir. Bunun neticesi olarak birçok zekalar, hisler, fikirler Türkiye'nin imhası noktasında yoğunlaştırılmıştır. Bu yoğunlaşan şey asırlar geçtikçe gelecek nesilleri adeta tahripkar bir anane şeklini almıştır. Ve bu ananenin Türkiye'nin hayat ve mevcudiyeti üzerinde devamlı tatbikati neticesi olarak en nihayet Türkiye'yi ıslah etmek, Türkiye'yi medenileştirmek gibi bir takım görünüşteki vesilelerle, bahanelerle Türkiye'nin dahili hayatına, dahili idaresine girmişler ve nüfuz etmişlerdir. Böyle müsait bir zemin hazırlamak kudretini, kuvvetini kazanmışlardır. Halbuki efendiler, bu kudret ve bu nüfuz Türkiye halkında mevcut olan ilerleme cevherine zehirleyici ve yakıcı bir sıvı ilave etmiştir. Bunun tesiri altında olmak üzere milletin ve bilhassa ricalin zihinleri tamamen bozulmuştur. Artık hayat bulmak için, hali iyileştirmek için, insan olmak için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yürütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler açılım buldu. Halbuki hangi bağımsızlık vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadise kaydetmemiştir. Tarihte böyle bir hadise kaydetmek teşebbüsünde bulunanlar acı neticelerle karşılaşmışlardır. İşte Türkiye'de bu fikir yanlışıyla, bu zihniyet yanlışıyla malul olan bir takım ricalin yüzünden her saat, her gün, her asır biraz daha çok gerilemiş ve daha çok düşmüştür. Efendiler, bu düşüş, bu gerileme yalnız maddiyatta olsaydı hiçbir ehemmiyeti yoktu. Ne yazık ki Türkiye ve Türkiye halkı ahlaken düşüyor ve bu halet incelenirse görülür ki Türkiye Doğu maneviyatı ile başlayan ve Batı maneviyatı ile sona erdirilen bu yol üzerinde bulunuyordu. Batı ve Doğu'nun birleştiği yer üzerinde bulunduğumuzu ve ona yaklaştığımızı zannettiğimiz takdirde Batı asli mayası olan Doğu maneviyatından tamamen kopuyoruz, yalnızlaşıyoruz. Efendiler, bu düşüşün ortaya çıkışı korku ile ve acz ile başlamıştır. Türkiye halkı ve nasılsa bunların başına geçmiş olan bir takım insanlar galip düşmanlar karşısında sessizliğe mahkum imiş gibi Türkiye'yi atıl ve çekingen bir halde tutuyorlardı. Kendi kendilerine memleketin ve milletin menfaatleri icablarını yapmakta soysuzlaşmış ve alçak idiler. Türkiye mütefekkirleri adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur. bizi kayıtsız şartsız canımızı, tarihimizi, mevcudiyetimizi düşman olan ve düşman olduğuna hiç şüphe edilemeyen Avrupalılara vermek istiyorlardı. Onlar bizi idare etsin diyorlardı. Buna da en yakın bir misal olmak üzere İzzet Paşa'yı hatırlatmak isterim. Malumu halinizdir ki Balkan Muharebesi'ni müteakip, vicdanı, kafası zayıf olanlar bu milletin artık hayat ve kurtuluş bulamayacağına kani olmak, batıl zannında bulunmuş oldular. Bunların başında İzzet Paşa vardı. İzzet Paşa o zaman dedi ki, biz kendi kendimizi adam ve insan edemeyiz. Biz kendi kendimizi ıslaha muktedir değiliz. Dolayısıyla kayıtsız şartsız bir ıslah heyeti getirtelim ve onlara mevki verelim. Efendiler, Türkiye'yi bu tuttuğu hastalıklı yollardan, tükenişe ve yok olmaya sevk eden bu vadiden kurtarabilmek için bütün alimlerin keşfedebildikleri bir hakikat vardır. O da Türkiye'nin düşünen kafalarını yeni bir imanla istila etmek lazımdı. Yani Türkiye çıkmazında hükümet teorisini değiştirmek lazım idi. Milleti düştüğü felaket çıkmazından kurtarabilmek için millete benliğini tanıtarak, haysiyetini tanıtarak, hayat ve bağımsızlığını kurtarmak için uğraşmaya kabiliyetli olduğunu anlatmakta yeni bir maneviyatın gelişmesi lazım geliyordu. Bu maneviyat ise hükümet teorisinin aslen değiştirilmesi ile mümkün olabilir. İşte bugün efendiler, milletimiz ve milletimizin hakiki temsilcileri bulunan yüksek heyetiniz ilmen tarihi vakalarla benzerliği kurulmak ve sarılmak lazım gelen hakikati keşfetmiş ve fiilen meydana gelmiş ve ortaya çıkmış bir hale koymuş bulunuyorsunuz. Ve emin olalım ki memleketi ve milleti kurtarmakta bundan başka çare yoktur. Dolayısıyla bugünkü vaziyetimiz gayet mühim bir yeniliktir. Millet ve devlete hayat verecek bir yeniliktir. Bu itibarla bütün memleketin canıyla, başıyla buna sarılması lazımdır. Bütün milletin bu uğurda en son nefesini ve en son kanını akıtarak azim ve sebat göstermesi feraizi ayındadır. En alçak düşman olan İngiliz, asıl bu cepheyi yıkmak için 2-3 seneden beri ve asırlardan beri mesai sarf etmektedir. Malumu aliniz, bizim eski Osmanlı tabirimizce kale içinden yıkılır. İşte düşmanlarımız bizi içimizden yıkmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki düşmanlarımız bu uğurda her türlü fedakarlığı ihtiyardan kaçınmamaktadırlar. Çünkü Türkiye'nin mahvı kendi hayatlarıyla karşılıklı bir vaziyet teşkil ediyor. Dolayısıyla en çok ehemmiyetle atfı nazar ettikleri milli teşebbüsleri içinden yıkmak ve dahili cepheyi yıkmaktır. Bu arada nazarı dikkat çeken vakalardan bulunduğu için arz edebilirim ki Güneydoğu cephemizde bir Kürdistan meselesi ortaya çıkarmak ve oradaki masum ahalinin fikirlerini karıştırmak ve ihlal etmek ve genel birliği bozmak için her türlü teşebbüse kıyam etmişlerdir. Şüphe yok. Hükümetimizce bunların vaktinden evvel önüne geçmek için lazım gelen tedbir dahi alınmıştır. Ve bu asıl olan cephe korunmuş oldukça bit tabi görünüşteki cephede ufak tefek yaralar vuku'a geldiğini farz etsek bile bunları derhal tamir etmek imkan dairesindedir. AB 12-312-315. Maide suresinin 52-53. Ayetlerinde ehli kitabı dost ve güdücü yapanların hangi gerekçeleri dillerine dolayacakları da mucize bir ifadeyle gösterilmiştir. Ayetler günümüzde Müslümanları AB Hristiyan egemenliğine teslim etmeyi bir hizmet ve başarı gibi sunmaya çalışan kadroların ruh hallerini, dayanaklarını, zaaf ve hastalıklarını da ortaya koymaktadır. Kalplerinde hastalık olanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların içine daldıklarını görürsün. Olabilir ki Allah bir fetih yahut katından bir buyruk getirir de bunu yapanlar benliklerinde sakladıkları şeye pişmanlık duyar hale gelirler. İman edenler derler ki, şunlar mıdır o tüm güçleriyle sizinle beraber olduklarına yemin edenler? Bütün amelleri boşa çıkmıştır da hüsrana uğrayanlardan oluvermişlerdir. Demek oluyor ki, ehli kitabı dost ve güdücü yapanların akıbetleri hüsrandır. Müslümanları ehli kitaba teslim edenlerin de bu teslim alışı, ehli kitap sömürgeciliği adına üstlenenlerin de hedefleri aynıdır. Müslümanları kendi benlik ve imanlarından koparıp paryalaştırmak. Ali İmran 100. ayet çok açık konuşuyor. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir zümreye boyun eğerseniz sizi imanınızdan sonra kafirler haline getirirler. Demek oluyor ki Müslümanları teslim edenlerin de teslim alanların da içlerinde saklı hesapları vardır ve kalpleri hastadır. Haçlılar önünde zilleti Müslümanların başına musallat edenler, teslimiyetlerini başımıza bir iş gelmesinden korkuyoruz diyerek mazur ve meşru göstereceklerdir. Kur'an'ın bu mucize ihbarının Türkiye'deki siyaset zincirliğinin ülkeyi ABD emperyalizmine veya AB Hristiyanlar Kulübü'ne teslim ederken yaptığı savunmada aynen tecelli ettiğini görmekteyiz. AB'ye üye olacaksınız. Yalanının peşine takılarak Haçlı Batı'nın Kıbrıs başta olmak üzere istediği her şeyi vermeyi siyaset yapanlar bu yıpratma ve çökertmeyi şöyle savundular. Bizim Brüksel'e büyük tavizler vermemiz Ankara'nın şerrinden, Brüksel'in şefaatine sığınma ihtiyacından doğmuştur. Kur'an, Haçlılara teslimiyetin Müslümanları mahvolmaya götüren uydurma gerekçelerini yukarıdaki sözlerde geçen hemen hemen aynı kelimelerle tanıtmaktadır. Başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz. Siyaset dincilerinin deyimiyle Ankara'nın şerrinden korkuyoruz. Ankara'nın şerri tabiri siyaset dinciliğinin lügatında ilk günden beri Atatürk mirasını ve Türk ordusunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Ve tarihin en büyük Atatürk düşmanı olan İngiliz gizli servisinin Müslüman dünyaya ezberlettiği sloganlardan biridir. Kur'an, İslam'dan sapma ve ehli kitap tarafına geçmenin sonuçta ne anlama geleceğini ve arkasından neyin zuhur edeceğini de yine Maide suresinin 54. ayetinde bildirmiştir. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin. Allah yakında kendilerini sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı boynu bükük, kafirlere karşı başı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda tüm gayretleriyle didinirler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine yönelttiği bir lütuftur. Allah yaratılışı ve yarattıklarını genişletir. Her şeyi bilir. Bu ayet Müslümanları Hristiyan ve Yahudileri teslim eden ve bunu başımıza bir felaket gelmesinden korktuğumuz için yaptık veya Ankara'nın şerrinden Brüksel'in şefaatine sığınıyoruz diyerek savunan siyasetlerin ardından hakkı ve Müslümanların haklarını düşünmenin ötesinde bir kaygısı olmayan kadroların geleceğini ve Müslümanları kurtuluş ve zafere bu kadroların taşıyacağını muştulamaktadır. Kur'an, Müslüman kitleleri küfür güdümüne sokanların karşılaşacakları acıklı ve rezil edici akıbeti de bildirmiştir. Aynı ayetlerde onların bu akıbete uğramalarının sebebinin yalancılık, aldatma, ikiyüzlülük olduğu da açıklanmıştır. Şu ayetler günümüzde sahnede olan, tarih boyunca da emsali çok görülen, küfre teslimiyetçi kadroları bütün çıplaklığıyla tanıtan mucize beyanlardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği bir kavmi dost edinenleri, onları işlerinin başına getirenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Bilip durdukları halde yalana yemin ediyorlar. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ne kötüdür onların yapmakta oldukları. Yeminlerini kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Küçük düşürücü bir azap var onlar için. Onların malları da çocukları da kendilerine Allah'a karşı hiçbir şey sağlamaz. Ateş halkıdır onlar. Uzun süre kalacaklardır orada. Allah onları tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bir şey yaptıklarını sanacaklar. Dikkat edin, onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları kuşattı da Allah'ın zikrini, Kur'an'ını onlara unutturdu. İşte bunlar şeytanın hizbidir. Dikkat edin, şeytanın hizbi hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Mücadele 14-19. Bahsimizle ilgili olabilecek ayetleri biraz daha okuduğumuzda şunu da görüyoruz. Ehli kitabı Müslümanların kaderine egemen kılanlarla onları kullanan ehli kitap kodamanları karşılıklı bir ikiyüzlülük içindedirler. Müslüman tarafta bunun nasıl yürüdüğünü biraz önce gördük. Şimdi Ehli Salip tarafta nasıl yürüdüğüne bakalım. Ali İmran 72-73 ilginç bir tespit getiriyor. Ehli kitaptan bir zümre şöyle dedi. Şu iman edenlere indirilene günün başlangıcında inanın, günün sonunda karşı çıkın. Belki bu sayede geriye, eskiye dönerler. Dininize uyandan başkasına inanmayın. Kur'an, İslam'ın adını kullanan ama onu Kur'an dışı bir sömürge dini haline getiren siyaset dinciliğinin Müslümanları Haçlı düşmanlarına nasıl, hangi gerekçeleri öne sürerek, hangi hüsranlar pahasına teslim edeceğini çok açık beyanlar halinde ve asırlar öncesinden bildirmektedir. Ve bildirmektedir ki bu mandacı, batıcı siyaset kadroları esas itibariyle ne Haçlı batıdandırlar ne de Müslümanlardan. İkiyüzlülük ve takiye siyasetleriyle içlerinde saklı tuttukları emellerini gerçekleştirmek üzere hem onlardan görünmekteler hem de Müslümanlardan. Sonuç Haçlı hizmetçilerinin hüsranı olacaktır. Ama Müslüman kitleler de çok büyük bir hasara uğrayacaktır. Anadolu halkının AB münasebetiyle maruz bırakıldığı aldatma ve yıkımın bu şekilde ihbar edilmesi Kur'an mucizelerinden birine daha tanık olmamızı sağlamıştır. Özellikle İngilizler. Atatürk, Hristiyan batının Müslümanlara düşmanlığı söz konusu edildiğinde özellikle İngilizlere yollama yapmaktadır. İşte birkaç tespit. Dinimizin ve bağımsızlığımızın haini olan İngilizler. AB 10/108. Müslümanların en alçak düşmanlarıdır. AG 12/314. İngilizlerin İslam'ın baş düşmanı olduklarını mükerreren ifade eden Atatürk, bu düşmanlığın özellikle Türkiye'ye yönelik olduğuna, çünkü Türkiye'nin güçlü ve kuvvetli olması halinde İslam dünyasının çökmeyeceğinin bilindiğine vurgu yapmaktadır. Mahvımızı emel edinmiş olan İngiltere'nin bütün İslam alemini kapsayan genel bir esaret tesisi hususundaki hainane teşebbüsüne mukavemet ve muhalefet edebilecek yegane İslam hükümeti Türkiye Devleti olduğu içindir ki, bütün Batı emperyalizm ve kapitalizminin en müthiş taarruzları Anadolu üzerine yöneltilmiş bulunuyor. AB 10/22. TBMM'nin 6 Mart 1922 tarihli gizli oturumunda yaptığı konuşmada İngilizlerin diğer ülkeleri ve o arada Türkiye'yi içeriden parçalayıp yıkmak için nasıl şer ve hıyanet cephesi açtığına şöyle dikkat çekiyor. Görünüşteki cephe, ordu cephesinin sarsılması, değişmesi, mağlup olması, çözülmesi hiçbir vakitte bir milleti ve bir memleketi mahvedemez. Bunun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Asıl ehemmiyete sahip olan ve asıl memleketi temelinden yıkan ve halkını esir eden dahili cephenin düşmesidir. İşte bu hakikate bizden daha ziyade vakıf olan düşmanlarımız, başta en alçak düşman olan İngiliz, asıl bu cepheyi yıkmak için 2-3 seneden beri ve asırlardan beri mesai sarf etmektedir. AB 12/314-315. İngilizler amansız düşmanlarımızdır. İngilizler bütün doğu milletlerini çiftlik hayvanları mesabesinde görmektedir. AB 10/31. Hile ve desiseler, imal ve bazen cebir ve şiddet kullanmak suretiyle bütün Asya alemini kendi bencil emellerine ve maksatlarına boyun eğdirmeye ve sonsuz zulümleriyle bilhassa İslam milletlerini rahatsız etmeye çalışmış olan İngilizler, sonraki yıllarda da İslamlar arasındaki uyanış eserleri ve dayanışma eğilimlerinden pek ziyade endişelenerek darbelerini şiddetlendirmeye ve asırlardan beri iman ehlinin hizmetindeki kılıç mesabesinde olan Osmanlı Türklerinin milli ve siyasi mevcudiyetini imhaya kalkıştılar. AB 9/207. İngilizler Türklere ayrı bir kin ve düşmanlık beslemektedirler. Müslüman ve bilhassa Türk olunca insan hayatına zerre kadar kıymet vermeyen ve bu itibarla dahi Türkiye hakkındaki suikastin bin türlü eserlerini göstermekten zevk duyan İngilizlerin bilinen özelliklerinden olduğu üzere yalnız birkaç İngiliz'in hayatının muhafazası, endişesiyle vaki olan mübadele teklifinin ortaya konuluş tarzında bile mevcudiyetin ve bağımsızlığın muhafazasına kesin olarak karar vermiş ve tarihi ve tabii muhitinde zannolunduğundan çok kuvvetli ve sağlam bir milli hükümet tesis eylemiş olan bir milleti, hala hafife almak ve hakir görmek kibri tesir icra etmekten geri kalmamıştır. AB 9 Taksim 167. Yine İngilizler. Alçak İngilizlerin Mezopotamya'da yapmakta oldukları canavarlıkları ve haksızlıkları öğrenmiş bulunuyoruz. Kendi kuvvetlerimiz ve teşebbüsümüzle sizinle birleşmeyi ve en nihayet bölgenizi bu insanlık mikroplarından temizlemeyi düşünüyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz çok ağır şartlar bunu yapmamıza el vermiyor. Neticede bu mühim İslami vazifenin tamamlanmasını bizzat üstlenmeniz lazımdır. AB 7 Taksim 167 El Cezire kumandanına İngilizleri anlatıyor. Müşterek düşmanımız ve dinimizin, bağımsızlığımızın haini olan İngilizlere karşı Irak mücahitlerinin cesurca ve aslanca mücadelelerini hükümetimiz büyük bir iftihar ve takdir ile takip etmektedir. Muhterem mücahitlere maddeten ve fiilen yardım etmek başlıca emelimizdir. AB 10 Taksim 108 Acaba bugün din ve iman yaftası altında Atatürk'e sövmeyi hüner sanan iman ve namus yoksunu zihniyetler, ehli salip karşısında Atatürk'te gördüğümüz şu cesaret, feraset ve dirayetin onda birini tarihin herhangi bir zamanında gösterebilmişler midir? Bugün gösterebiliyorlar mı? Hayır, asla yaşayıp görmekteyiz. Gösterebildikleri sadece teslimiyet, arz-ı ubudiyettir. 39. ayrımın sonu, sayfa 422.